Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 27 Nisan 2022 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Oldukça yüklü bir gündem var. Yine Ukrayna krizi etrafında pek çok not var size aktaracağım 24 saat içerisinde. En dikkat çekici gelişmeler ise ekonomi alanından geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği Ukrayna iç savaşında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ile birlikte düzenlediği operasyona karşı yaptırımlar devreye sokulmuştu. Rusya'nın varlıklarına çöküldü desek yeridir. Yaptırımlar devreye sokuldu. Bir yandan da Avrupa ve Batı kanadı Rusya'nın kendilerine gaz vermeye devam etmesini istiyorlar. Herhalde bedavaya istiyorlar. Tuhaf bir durum çünkü kontratlar icabı euro ödeyeceğiz dediler. Ortalık karıştı. Sonuç itibariyle Rusya Federasyonu da buna karşılık ruble ile ödemeyi devreye soktu. İncelikli bir manevra diyelim. Gazprom Bank'ta hesap açılması ve satış işleminin euro olarak yatırılacak bedelin rubleye çevrilmesi sonrasında yapılması şeklinde bir formül bulundu ve rublenin değeri de epey yükseldi tabii. Şimdi Polonya ve Bulgaristan üzerinden ilk gaz akışlarını durdurma gerçekleşmiş gözüküyor. Bunun yankıları var. Bugün program ikinci yarısında buna bakacağım. Enerji uzmanı eski BOTAŞ yetkilisi Ali Arif Aktürk'e bağlanacağız. İtalya, Avusturya rubleyle ödemeyi kabul ettiğini duyurmuş vaziyette. En az 4 şirket Avrupa'dan kabul etmiş gözüküyor. Bütün bunların tabii dünya çapında yankıları olacak. Sahadan notlar var, size aktaracağım. Rusya tarafından yapılan açıklamalar, Ukrayna'nın silahlandırılması, ama biz silahlandırıyoruz, savaşa karışmıyoruz diyen bir Almanya Dışişleri Bakanı var. Enteresan notlar var. Dün aktarmıştım, Pentagon şefi Rammstein üstünde Almanya'da ev sahipliği yaptı. 40 kadar bakana, yetkiliye. Milli Savunma Bakanı da vardı. Savunma Bakanı Hulusi Akar olumlu konuştu. Türkiye'nin liderleri buluşturma, Türkiye buluşturma çabalarına dair bunları aktaracağım sizlere. Yine Almanya'daki tartışmalar, buna daha derin yarın bakacağız. Çin'in de Amerika ile derdi var. Asya'dan, Pakistan'dan notlar var. Twitter, Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in CEO'sunun Twitter'ı satın almasının yankıları devam ediyor. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Orta Doğu'dan da yine notlar var. İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili Amerika'dan mesajlar geldi. Aynı zamanda Türkiye'nin bir takım Hamas üyelerini İsrail'in talebi üzerine sınır dışı ettiği yolunda bilgiler var. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan programa önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bunlar karasal yayın frekanslarımız ama Sputnik'in web sitesi açıldı. Oradan radyoyu Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesabını tıklarsanız, Radyo Sputnik'e katılırsanız yayınlar Radyo Sputnik üzerinden de veriliyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi öncelikle sahadan haberler. Rusya Federasyonu her gün briefing veriyor. Sahadaki gelişmelerle ilgili askeri unsurlar, bu kez Ukrayna'nın 32 askeri unsurunun yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiği belirtildi, açıklaması yapıldı. Ayrıca aşırı milliyetçi unsurların aynı şekilde etkisiz kılındığı duyuruldu. Amerika'dan ve Avrupa'dan silahlar en büyük bu çatışmanın uzamasının sebebi. Ukrayna'nın bu çatışmayı bolca silahla kazanabileceği görüşünden kaynaklanıyor. Bunların vurulduğu, hangarların vurulduğu yolunda açıklamalar yapıldı. Aralarında İHA'lar da var. 2 adet Bayraktar TB2 de var. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre. Artı bir kısım Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri de 1000 adet silah ele geçirmişler bir depoda. Bunların içerisinde Sovyet yapımı silahlar Ukrayna'nın elinde zaten mevcut olan, ama onun dışında NATO üyelerinden Javelinler, efendim tank savar silahları, Alman yapımı tank savar güdümlü füzeler varmış Rusya'nın, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin eline geçmiş vaziyette. Savunma Bakanlığı'ndan Savunma Yönetimi Ulusal Merkez Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev'in açıklamaları var. O da Ukraynalı militanların özellikle Nikolaev bölgesinde, Ukrayna'nın güneyinde çok sayıda kanlı, kayıplı provokasyon hazırladıklarını söyledi. Bir Nikolaev uçak onarım fabrikası yakınında Znamenskaya Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir zamanda bir provokasyon yapılıp suçun Rusya'nın üzerine atılmaya çalışılacağı değerlendirmesini, istihbaratını aktardı. Tabii Batı medyasıyla yayılacağını söyledi. Bu arada Rusya sınırları içerisindeki Kursk ve Voronej bölgelerine de Ukrayna'nın iki İHA'sı imha edilmiş. Bunların görüntüleri yansıdı. Yine Belgorod bölgesinde mühimmat deposunda yangın çıktı. Ukrayna saldırısı mı değil mi henüz tam olarak bilemiyoruz ama zarar gören olmadığı, yangının söndürüldüğü belirtildi. Bir de Rus askerlerinin geçtiği demiryolu hattına sabotaj, yani Ukrayna tarafı da Rusya topraklarını hedef almaya çalışıyor gibi bir resim ortaya çıkıyor eğer doğruysa. Mariupol'de ise çıkan siviller anlatımlarına devam ediyorlar. Neonazi Azak taburuyla ilgili verdikleri bilgiler hiç parlak değil. Avrupa'nın yardım ettikleri işte bu birlikler efendim. Kendilerini nasıl güvenliklerini sağlayacağı gerekçesiyle alıp sonra rehin aldıklarını söylediklerini aktarıyorlar. Neonazi zihniyetinden her şey beklenir. Maalesef böyle bir durum. Ukrayna'daki bu aşırı sağcı yükseliş 2014 iç savaşından bu yana bitmeyen bir sorun haline geldi. Ukrayna'dan Transnistria'ya kadar sıçramış durumda. Dün aktarmıştım size, Devlet Güvenlik Bakanlığı binasına bir saldırı yapılmıştı, patlamalar olmuştu. Ve onun dışında Rusya barış güçleri orada konuştu. 30 yıldır tek bir silah atılmamış bir bölge birdenbire karıştı. Neden karıştı? Transnistria'daki yönetim, Cumhurbaşkanı Vadim Krasnoselski, Ukrayna'dan sabotaj gerçekleştirildiğini ve Transnistria'nın donmuş bir çatışma bölgesi orası aslında Ukrayna sabotajlarıyla Moldova ile birlikte bir takım hazırlıklar içerisine mi girmeye çalıştıkları, böyle sorular ortaya çıkıyor. Kiev'e çağrı yaptı Transnistria yönetimi ve teröristlerin nereden geldiklerini, hangi yönde gittiklerini hepsini biliyoruz. Onların Transnistria halkıyla alakası yok dedi. Bu hemen Ukrayna sınırında Kolbasna bölgesinde bir saldırı, köye bir saldırı düzenlendiği, Doğu Avrupa'daki en büyük mühimmat deposunun bulunduğu belirtiliyor bu arada. Bu Ukrayna tabii artık asker gücü zorda, lojistik hatları olarak, asker gücü olarak zorda Ukrayna. Bolca silah veriliyor ama o silahları kim ne zaman kullanacak? Yani eğitilmeleri gerekiyor, hatta bu konuda NATO onları eğitmeye çalışıyor ya da Sovyet silahlarını takas ederek, hani onları kullanmayı biliyorlar diye gönderiyor ama silah da yeterli değil. O zaman tabii bölgesel bir hale getirmek bu çatışmayı, Moldova'yı da katacak şekilde, Polonya'yı da katacak şekilde böyle bir risk hala var, belirtmek gerekiyor. Transnistria'da önlemler alınmış durumda ve Peskov, Kremlin'in sözcüsü de açıklama yaptı. Ukrayna'yı provokatif tavırlar almakla suçladı. Ukrayna Transnistria'yı biz kontrol altına alabiliriz diye bir çıkış yapmış durumda. Böyle bir acayip bir durum. Evet, Ukrayna'daki neonazi meselesi ve Batı'nın yardımı Almanya için çok çarpıcı. Hakikaten vücutlarında bildiğiniz Nazi damgaları, gamalı haçlar olan neonazilere Almanya silah veriyor. Scholz hükümeti zaten parçalı bir hükümet. Scholz biraz direndi ama çok büyük baskı altında, aktarmıştım ben size. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev açıklamalar yapmış Rossiyskaya gazetesine ve bir zamanlar 1930'larda Hitler'i besleyen Batı'nın bugün de Ukraynalı neonazilere aynı şekilde destek verdiğini söylemiş. Tarih tekerrür ediyor diyor kendisi. Somut hedeflerimiz var bizim bu harekatta. Milyonlarca insan hayatı bunlara bağlı diyor. Silahsızlanma, Ukrayna'nın silaha doymuş hale getirildiğini ve Rusya için tehdit haline getirildiğini söylüyor. Ukrayna'dan kaçacak olan ya da kaçan neonazileri sığınmacıların arasına karışıp Avrupa'da da aşırı sağcı fikirlerin canlanmasına yol açacağı uyarısı yapmış. Ve Avrupa resmen yasaklanmış faşizm ve neonazizm tezahürleriyle karşı karşıya vurgusu yapmış Patrushev. Efendim dün çok hızlı giderken aktaramadım size ama İtalya'da Nazi işgalinden kurtuluşun 77. yıl dönümü Milano'da gösteriler yapılmıştı. Efendim bunların içine neonazi azak taburu da katılmış, çok enteresan. Yani bunlar açıkça banderistler ve ideolojik olarak kendilerini de yalanlamıyorlar. Avrupa'da her ne kadar bunlar kahraman gibi sunulsa da alenen neonazilerin ari ırk vesaire, bunların devamı niteliğinde oluşumlar bunlar. Sadece Azak taburu da değil, Aydar, C14, Svoboda Partisi çok biliniyor ama maalesef bu savaş tabii bir takım hafıza silinmesi hikayesini gündeme taşıdı. Ayrıca ırkçılık tabii ki. En son Wimbledon yetkilisi, elitler, yıllarca Avrupalı elitler efendim renk, cinsiyet, ırk, aman ayrımcılık yapmayalım diyorlardı. Rus sporculara karşı aldıkları tavır çok acayip. All England Lawn Tennis Kulübü Başkanı, bu Wimbledon'la bağlantılı. Ayrımcılık değil bu Rusları yasaklamamız diye açıklama yapmış. Turnuvalardan men ediyorlar. Yani sonuçta yönetimle sivil sporcuların ne alakası var diyeceksiniz. Spor Bakanı Britanya'nın Nigel Huddleston da Rusya rejim propagandası için kullanabilir diye bir iddiada bulunmuş. Hakikaten Avrupa artık ırkçılığı gizlemiyor da böyle açık açık yapıyor. Evet, şimdi dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Moskova'daydı. Konuk oldu Sergey Lavrov'la, Dışişleri Bakanı ile görüştü. Vladimir Putin'le görüştü. Burada Putin'in anlattıkları Guterres'e, BM Genel Sekreterine, Kiev yönetimiyle görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi. Özellikle İstanbul'da, ki bunu Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdik, oldukça ilerleme kaydettiğimizi vurguladığımız. Ancak daha sonra Buça'daki katliam, Rusya ile hiçbir ilgisi olmayan bu katliamı gerekçe göstererek, ki Guardian gazetesi aslında Ukrayna tarafından yapılması tezlerini güçlendiren bir habere yer vermişti iki gün önce. Velhasıl bu provokasyonu hazırladılar, bu müzakereleri baltaladılar. Kimin hazırladığını da Rusya çok iyi biliyor diye Britanya'dan şüphe ediliyordu hakikaten. Diplomasiden yana olduklarını söylemiş, BM'yi her zaman Rusya destekledi vurgusu yapmış, dayandığı ilkeleri destekledi diye. Ve Putin açıkça Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı ortada, Kosova kararı. Orada nasıl böyle bir karar aldılarsa Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti için de aynısı geçerli demiş. Yani hakikaten biraz da öyle yani. O zaman da Yugoslavya'yı parçaladılar, hiç kimsenin gıkı çıkmadı. Üstelik Uluslararası Adalet Divanı çıkıp tabii canım yani öyle yorumlanabilir de dedi. Putin demiş ki Uluslararası Mahkemenin kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasında herhangi bir devletin belirli bir bölgesinin o ülkenin merkezi makamlarına egemenliğini ilan etmek için izin başvurusunda bulunmak zorunda olmadığını söyleyen kararı çok iyi hatırlıyorum demiş. Dolayısıyla biz de onları bağımsız devlet olarak kendileri ilan ettiler, tanıyoruz. Mariupol'de sıkışan Azak taburu ve onların rehin aldığı siviller tabii büyük bir problem, ki Guterres onların çıkartılması vurgusu sürekli yapmış. Putin de insani koridorlar açıldı ama bunlara engel oluyorlar, yani hakikaten çok acayip absürt bir şey. Tabii nereden kaynaklanıyor? Ukrayna ordusundaki neonazilerin Ukrayna halkını koruduğu görüşü var. Halbuki o bölgede Rus asıllılar ve Rusça konuşanlar yaşıyor. O yüzden o halkı koruma konusunda o Azak taburunun ne büyük bir soru, ne kadar büyük bir sorumluluk hissedebileceğini tahayyül edin. Dolayısıyla oradan çıkışları kimin engellediği çok daha net bir biçimde kafanızda canlanabilir. Putin, biz tecrit ettik, çatışma yok orada demiş. Siviller varsa askerler serbest bırakmalı. Guterres tahliye sorununu çözmeliyiz diye vurgu yapınca, buyurun gelin çıkanlarla konuşun demiş, anlatsınlar size demiş. Yanıltmışlar sizi, koridorları biz açıyoruz zaten ama izin vermiyorlar demiş. Velhasıl Birleşmiş Milletler ve Kızılaç'ın sivillerin çıkartılmasına müdahil olması konusunda uzlaşma sağlandı yolunda BM sözcüsünden açıklama var. Umarız aralarına Agit de olduğu gibi bir takım casuslar da girmez diyeceğim var. Hakikaten çünkü Agit, ben gittiğimde de yakınıyorlardı 2018'de Agit'in kimi unsurlarının oynadığı rollerden. Mümkün olabilir böyle bir şey. Zaten içeride bir takım NATO subayları bulunduğu yolunda çok güçlü işaretler geliyor. Lavrov'un dün açıklamaları olmuştu. Müzakereler nereye gidiyor, gitmiyor falan derken Putin'in Erdoğan'a telefon konuşmasında önceki gün Azovstal'daki güçlere silah bırakma emri vermesi lazım Kiev diye özel olarak belirtmişti. Tabii Ukrayna yönetimi çeşitli müzakere ve pazarlıklara girişmeye çalışıyor. Ukrayna'nın kendi muhalif siyasetçisi Medvedchuk'u Ukrayna'nın rejimi rehin alıp Moskova ile takas etmeye çalışıyordu. Kremlin'den açıklama gelmiş, böyle bir şey söz konusu değil. Azak taburuyla Medvedchuk'u, bakınız Zelenski ülkesinin kendi muhalefet lideri yerine neonazi taburları kurtarmayı daha büyük bir öncelik olarak görüyor efendim. Müzakerelerde pek bir ilerleme olmadığı anlaşılıyor bu çerçevede. Sergey Lavrov'un dünkü açıklamaları da Ukrayna ilgilenmiyor müzakerelerle. Çünkü tabii kararları kendisi almıyor. Amerika, Britanya alıyor diye açıkça belirtmişti. Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Birazdan Lloyd Austin'in açıklamasını dün paylaştığım bir kısmını paylaşmıştım dün. Akar olumlu konuşmuş. Rammstein hava üssünde düşünün. Almanya'da ABD Savunma Bakanı 40 kadar ülkeye Almanya'daki Rammstein üssünde ev sahipliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aslında belki Amerika'nın Almanya üzerindeki askeri vesayetin en büyük sembollerinden bir tanesi Rammstein hava üssü diyebiliriz. Tabii ki Alman hükümetinin onayıyla orada bulunuyorlar. Başka ülkelere ev sahipliği de yapabiliyorlar. Görüş alışverişi yapmışlar. Hulusi Akar aktardı. Türkiye'nin bakış açısını paylaştık dedi. Gereken ne varsa katkılarımızı yapıyoruz. Bir takım sıkıntılar var ama Cumhurbaşkanımızın teklifleriyle iki lideri, yani Zelenski ile Putin'i bir araya getirmek mümkün olabilir diye umutlu konuşmuş. Mayınlar meselesi takip ediyoruz demiş. Aynı şekilde Karadeniz'in bir stratejik rekabet alanına dönmemesi gerektiğini vurgulamış. Kendilerinin Montrö'den kaynaklanan Türkiye'nin haklarını kullandıklarını, Boğazlar'dan bir geçiş olmadığını da dile getirmiş. Bu konuda Türk-Rus Toplum Forumu'nun Rus Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Müdürü, Enstitüsü Müdürü Sergey Markov'un önemli de bir isim açıklamaları var. Türkiye'nin tarafsız bir pozisyon almasının çok önemli olduğunu bu krizde vurgulamış. Hatta işte İsviçre, Finlandiya, İsveç gibi ülke, tarafsız pozisyondaki ülkelerin yerine Türkiye gibi ülkelerin geçebileceğini, artık onlar işte terk ediyorlar NATO üyeliğine, İsveç ve Finlandiya göz kırpıyor. Türkiye'nin bundan fayda da sağlayacağını belirtmiş ama şu an Putin'le Zelenski'nin İstanbul'da görüşmesi, yani bu ilkesel olarak mümkün ama hani şimdi değil, bir takım gelişmeler olması gerekiyor diye vurgulamış. Zaten içinde diyor ki yani Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti yok, kiminle görüşecek? Belki aslında savaşı bitirmek için Vladimir Putin'le Biden görüşse daha faydalı olabilir. Zelenski yerine nasılsa Biden karar veriyor bu işleri demeye getirmiş. İstihbarat servisleri tarafından kontrol ediliyor, Zelenski vurgusu da yapmış. Batılı ülkeler tabii silaha boğuyorlar ve hatta o kadar tabii şeyler oldu, açıklamalar, tuhaf açıklamalar geldi. Birazdan aktaracağım nükleer mesajlar içeren, ama Amerika ve Rusya hükümetleri arasında bir takas gerçekleşti. Amerikan Rusya Dışişleri Bakanlığı uzun süre müzakereler sonucunda, epeydir yapılıyordu bu, ABD'de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroshenko'nun Rusya'da cezaevinde yatan ABD vatandaşı Trevor Reed'le takas edildiğini duyurdu. Dikkat çekici, bu kadar gerilim varken bu takasın gerçekleşmesi. Reed Vnukovo Havalimanı'ndan ABD'ye uçmuş. Yaroshenko'nun takası ise Türkiye'de yapılmış. Bu dikkat çekici bir bilgi. Bu bilgiyi de eşi, Rus pilotun eşi vermiş. 2 saat sonra Rusya'da olacak, Moskova'ya gelecek diye. Biden zor bir karar almamız gerekti demiş. Yani Amerika savaşta mı ki Rusya ile? Enteresan bir durum. Niye bu kadar zorlanıyorlar bu kararda bilmiyorum. Ama tabii zor tabii. Yani mesela Rusya'nın varlıklarını çalıp Ukrayna'ya vermek gibi bir takım kongreden yasalar geçirmeye çalışan bir Amerikan yönetimi olduğunu belirtmek lazım. Yaptırımlarla el koyduğumuz Rus varlıklarını alacağız ve Ukrayna'ya vereceğiz diyen bir haydut yönetim var çünkü. Başka türlü ifade edemiyorum. Kime ait, kime ait değil. Böyle bir acayip bir resim var. Lloyd Austin, Amerikan Savunma Bakanı bu arada, 40'tan fazla ülkeyi Hulusi Akar'ında dahil olduğu yetkililer Ukrayna konulu görüşmeler yaptıklarını duyurdu. NATO Ukrayna üyeliğine karar verdi dedi yine. Hani vazgeçilmişti, hani tarafsız olacaktı. Biden da olamaz falan NATO üyesi demişti ama böyle bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle hiç değişmiyor bu işler. Tekrar başvuracağına inanıyorum Ukrayna'nın demiş. Ama önce bir çatışmayı bitirelim. Tabii. Nasıl bu koşullarda bitirecekler merak ediyorum doğrusu. Tüm ülkeler Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorlarmış. Rekor yardımlar, Almanya, Britanya, Kanada yeni savunma yardımları duyurdular diyor. Ayrıca bir irtibat grubu kurmuşlar. Her ay bir araya gelecekmiş bunlar. Kimse nükleer savaş istemiyor diye vurgu yapmış. Ama tabii Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace parlamentoya hitabında dedi ki... füzelerimizin bazıları şu anda sular altında ve cesur kraliyet donanması personelimiz krallığı ve NATO'yu savunmak zorunda kalırlarsa nükleer silahları ateşlemeye hazırlar. Bizim de nükleer silahlarımız var ey Rusya gibi böyle bir Ben Wallace'ın bir çıkış artık parlamentoya mı şov yapıyor yoksa Rusya'ya mı yapıyor orasını bilemiyorum. Ama yeni hassas güdümlü Bridgestone füzeleri tedarik edeceklermiş Ukrayna'ya efendim. Gördüğünüz gibi tamamen militarist ve savaşçı bir pozisyon almış bir batı ile karşı karşıyayız. Yeter ki Rusya zarar görsün, savaş ne kadar uzarsa o kadar iyidir bakış açısı. Bir diplomasi, barış çabası falan zaten yok. Rusya yönetimi 287 İngiliz milletvekilinin girişini yasaklamış. Bu da bir misilleme çünkü Britanyalılar yapmıştı. İlk adımı onlar atmıştı. Almanya'nın Dışişleri Bakanı, en Amerikancı Dışişleri Bakanı diyeceğim, Yeşiller Partisi'nden son derece militarist bir pozisyon aldı bu krizde. Silah sevkiyatının, Ukrayna'ya böyle silah basmalarının Batı'nın Ukrayna çatışmasında bir parçası haline getirmediğini söylemiş. Çok şahane, hakikaten getirmez canım yani. Küçük küçük silahçıklar veriyorlar mesela, tanklar falan, tank uçak savarlar getirmez. Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanović konuşmuş bu arada. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı olduğunu, Balkanlardaki meseleleri çözülmesi gerektiğini söylemiş. Bakalım nasıl engelleyecekler. Dün aktarmıştım, yarın daha detaylı konuşmayı planlıyorum. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya tank sevkiyatına yeşil ışık yaktıklarını söylemişti. Scholz çok zor durumda ama şimdi bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplanacak ve nihai kararı onlar verecekler. Bu Gepard uçak savar tankları biraz daha alt seviyede anladığım kadarıyla doğrudan şirketleri devreye soktu Ukrayna yönetimi. Zaten Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi adeta Alman devletine meydan okuyor. Son derece küstah bir biçimde, korkaklar filan bile diyorlar. Dolayısıyla Almanya bütün bunlara boyun eğmiş ve enteresan tarafı Azovstal Metalurji Tesisi'ndeki gamalı haçlı adamlara bol bol silah gönderiyorlar efendim. Çok enteresan hakikaten. Fakat bütün bunların bir de enerji ayağı var. Gerhard Schröder, Almanya'nın eski sosyal demokrat başbakanı, Rusya gibi bir ülkeyi uzun vadede ne siyasi ne iktisadi olarak tecrit etmek mümkün değil. Alman sanayisinin Rusya'dan ham maddeye ihtiyacı var. Sadece enerji değil, bunlar kolaylıkla ikame edilemez. Askeri çatışmadan sonra ilişkilere geri dönmek gerekecek diye ikazda bulunmuştu. Şimdi tabii Avrupa savaşı finanse ediyor alenen, para veriyor. 7 milyar dolar para istiyor maaş ödemeleri için ABD ve Avrupa Birliği'nden. Aynı zamanda da bol bol silah istiyor. Bedavaya silah veriyorlar. Sırf kendi savaşlarını Ukrayna versin diye. Ukraynalılar da yani zavallı Ukraynalılar demek lazım. Resmen Batı'nın Rusya'ya karşı vermek istediği savaşın maşasına dönüşmüş vaziyetler. Gıkları da çıkamıyor tabii. Yani o neonazilere karşı gıkların çıkması da ağaçlara bağlıyorlar insanları biliyorsunuz cezalandırmak için. Böyle de bir acayip. Şimdi dün akşam geldi haberi. Polonya'nın en büyük web sitesi Onet, Rusya'nın ülkeye doğal gaz tedarikini durdurduğunu söyledi, duyurdu. Rubleyle ödemeyi reddetmesi tabii bunun gerekçesi. Aslında bunun formülü bulunmuştu. Bir Gazprom Bank hesap açılacak, euro ile ödenecek, Moskova borsasından ruble alınacak, paralel ruble hesabına aktarılacak ve işlem tamamlanacak. Yani kontratı bozan bir durum yok ortada ama tabii şov yapılıyor aslına bakarsanız, bana sorarsanız. Hani Polonya, arkasından bir de Bulgaristan. Böyle Enerji Bakanı 27 Nisan'da Rusya'dan gaz akışı durdurulacak diye açıklama yaptı. Bulgaristan enerjisinin %90'ı doğalgazının Rusya'dan geliyor. Nasıl yapacaklar? Merak ediyorum. Birazdan Ali Arif Aktürk'e soracağız. Gazprom önce teyit etmedi ama sonra daha sonra açıklama yaptı, yazılı açıklama. Nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı için durduruldu. Ne parasını vermeden öyle bedavaya gaz yok. Hele üstelik bir de başka bir ülkeyi maşa yaparak savaş veriyorsanız o zaman kim kabul eder bunu yani? Hakikaten çok acayip bir şey. Tabii Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert bir yükseliş meydana geldi. 1 Nisan'dan bu yana ilk defa %24'lük bir yükseliş var. Bunun arkasından Yunanistan talep etti, toplantı yapıldı ve Avrupa Birliği'nden de açıklama geldi Polonya ve Bulgaristan'a. Rusya'dan rubleyle, ruble ödemeye hazır ülkelerden aktarılacak gaz diye bir açıklama geldi. Zaten 4 Avrupalı alıcı rubleyle ödeme yapmışlar Gazprom Bank'a, bu arada Bloomberg'un haberi bu da. 10 Avrupa doğalgaz ithalatçısı şirket bu talebi karşılamak için de Gazprom Bank'ta hesap açmışlar. Yani Putin'in dediği olmuş gözüküyor açıkçası. Ama işte Polonya biz dava açacağız biz. İlkeselliği yani, peki Rusya'ya yaptırımlar hangi ilkeselliğe, hangi anlaşmalara sığıyor diye de bir soru var elbette ortada. Polonya'da Amerika'nın yasa dışı işgal maceralarına katılmış bir ülke bu arada. Tabii kendisi de çok böyle şey değil, temiz değil. Onu da hatırlatmak gerekiyor. İlk defa savaş yaşanmıyor nihayetinde. Şimdi bu arada euro dolar karşısında 2017'den bu yana en düşük seviyede çıkmış vaziyette. Avrupalılar bağırıyorlar, şantaj bu ama hazırlıklıydık diye. Fakat işte dediğim gibi 10 şirket Gazprom Bank'ta hesabını açmış. Avusturya Başbakanı bu arada Schellenberg açıklama yaptı. Ruble koşulunu kabul ettiklerini söyledi. Putin'in tedarik güvenliği teminatını kendilerine verdiğini de belirtti efendim. Almanya Ekonomi Bakanlığı ise euro ile ödeme yapıyoruz diye bir açıklama yaptı. Euro ile ödeme yaptıklarına şüphemiz yok. Ama o euro rubleye çevriliyor mu, çevrilmiyor mu? Son tahlilde bir şey değiştirmiyor yani. Kontrat ihlal edilmiyor. Dolayısıyla Polonya liderinin iddia ettiği gibi Çekya başkentinde yaptığı açıklamada Almanya için demek ki kontrat ihlali söz konusu değil. Onlar euro ile ödüyorlar, o rubleye çevriliyor. Gayet iyi bir mekanizma. Alman Uniper, Rusya'nın Polonya'ya doğal gaz tedariğini askıya almasının Yamal Avrupa hattının işleyişini etkilemeyeceğini duyurmuş. Yani doğal gaz akıyor. İtalya sorunsuz şekilde devam ediyor diye bir açıklama yapmış. Başka bir hattan, Macaristan'dan geçiyor oraya giden hat yanlış bilmiyorsam. Kremlin'den açıklama var. Gazın ödemesini rubleyle yapmadıkları için bu Polonya ve Bulgaristan'la ilgili kararı anımsattı ve karar değiştirip ödeme yaptıklarında gaz tedariki yeniden başlar. Uygun bulunan yöntemiyle ödeme yapılırsa zemin oluşacaktır diye Peskov dile getirmiş. Şantaj suçlamalarını reddetmiş. Bu böyle bir tanıma asla katılmıyoruz demiş. Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş bir düşmanca adımlar atan ülkelerin eylemlerinin sebebiyet verdiğini bu duruma söylemiş. Siz sebep oldunuz. Rezervlerimizi bloke ettiler. Yani para bizim varlıklarımızı çalıyorlar demeye getirmiş. Aslen hatta çalmış olmaları sebebiyetiyle diye bu ifadeyi de kullanmış doğal olarak. Burada şantajdan bahsedemezsiniz. Zaten ödeme yönteminin değişikliği belirtilmişti daha önce diye eklemiş vaziyette. Adeta bir satranç oynanıyor. Ali Arif Aktürk arkadaşlarım şimdi 2 dakikaya arayacaklar. Şimdi Dünya Bankası 1970'lerden beri en büyük enerji şokuyla dünyanın karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuş vaziyette. Fiyatlar 2024'ü de kapsayacak şekilde tarihsel olarak yüksek seviyede gidecek diyor. 2 kat artabilir. Ne demek 2 kat? Biz nasıl yaşayacağız? Yani Türkiye'deki şu araçların depolarını bile dolduramaz haldeyiz. Benzini, doğalgazı, elektrik fiyatları inanılmaz durumda hakikaten. Acayip bir çerçeve var önümüzde. Hele de pandemiden çıkışta dünya ekonomisi bu kadar kırılganken bu yaptırımlar dönüp dolaşıp herkesi vuruyor. Visa şirketi 60 milyon zarara uğramış Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı için. Çinli drone üreticisi DJI ise Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerine son vermiş. En son böyle notlar var. Bir de Rusya Dünya Turizm Örgütü'nden çekilmek istediğini duyurmuş Madrid'deki toplantıda. Ukrayna'daki durumun turizmle bir alakası olmadığını ama olağanüstü oturum düzenlenmesi önerisinin reddedilmesi yüzünden örgüte bir mektup göndermiştir Ruslar. Böyle turizm, Almanya'da biliyorsunuz Türkiye'ye Rus turist kabul etmeyin falan diye çağrılar yapabiliyor tur operatörleri birliği. Böyle acayip bir dünya. Fitch, stagflasyon tehlikesi potansiyeli artık artıyor, temel kredi riskleri artıyor diye açıklama yapmış durumda, ekonomilerdeki durgunluğa işaret ediyor. Rusya'dan finansal komite başkanı Anatoli Aksakov ise rublenin altın ve mallarla destekleneceği bir finansal sistem oluşturulabileceğini söylemiş. Giderek bu daha çok konuşuluyor. Altın destekli ruble dikkat çekici efendim. Ve evet, hemen bu noktada Ali Arif Aktürk'e bağlanmak istiyorum. Programın ikinci yarısına geçelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Arif Bey. Hakikaten beklediğimiz oldu aslında. Sizi de yolda yakaladım biliyorum ama çok önemli. Siz BOTAŞ'ta çalıştığınız önemli enerji uzmanlarımızdan birisiniz. Türkiye'yi de sormak istiyorum size ama Rusya'nın ruble ile bir özel bir ödeme metodu geliştirip Euro'dan rubleye çevirmesi sonuç vermiş gibi gözüküyor. Gelen haberlere göre 10 alıcı ki Avusturya kabul etti ruble ödeme yöntemini. 10 doğalgaz ithalatçısı şirket Gazprom Bank'ta hesap açmış. Şimdi bu şey tutmuş gözüküyor mu size göre? Nedir durum? Fakat fiyatlar çok yükselmiş vaziyette. Daha da yükselir mi diye önce bir genel durum değerlendirmenizi alayım.
Şimdi sizin sorunuza çok katılamıyorum. Şöyle, şimdi doğalgaz alım satım sözleşmeleri uzun vadeliler, özellikle fiyat ve ödeme maddelerini kendi içinde barındırır. Neyin ne şekilde yapılacağı yazılıdır. Evet. İlgili maddeleri taraflar uzlaşıyla revize etmezlerse değişmez bu. Dolayısıyla Rusya ya da Gazprom istediği kadar ruble istesin, karşı taraf bunu kabul etmiyorsa eski şekilde ödemeye devam eder. Putin'in dikrisinde, kararnamesinde de Gazprom Bank'ta açılacak ruble hesabına işte ilgili alıcı yine doları ya da euro ve Gazprom'a gönderiyor, Gazprom Bank'taki hesaba. Evet, oradan evet. Ruble'ye geçiliyor.
Evet, evet, evet.
Aslında çok fazla değişik durum yok yani.
Yok, bence de aslında niye bu kadar olay çıkartıyorlar buna? Hakikaten yok, bir şey değişmiyor.
Ya bu aslında o medyadaki özellikle Bretton Woods'tan sonra rezerv para doları silkelemek için çekilen hareketler. Ama biraz önce siz başta şey dediniz, rublenin altına endekslenmesi. O da çok olası değil çünkü altın rezervi kısıtlı. Zaten ta 1944'lerde Amerikan dolarının altına endekslenmesinin 70'lerde sona erilmesinin temel nedeni de altının kısıtlı olmasıydı. Dolayısıyla yani rubleyi de altına endekslemek o kadar kolay değil fiziki olarak.
Evet.
İmkanlı değil.
Peki ama Avusturya'nın açıklamasını nasıl değerlendirmeliyiz? Biz bu koşulu kabul ediyoruz dedi. Almanya biz euro ödüyoruz diye açıklama yaptı Ekonomi Bakanlığı. Anladığım kadarıyla onu da rubleye çeviriyorlar zaten. Sizin dediğiniz gibi çok fazla bir şey değişmiyor. Yani, nedir yeni bu gürültü? O zaman neden? Çünkü sonuçta savaş hali var nihayetinde. Onlar da savaşıyorlar Ukrayna üzerinden. Normal bir zamandan geçmiyoruz. Neden bu kadar gürültü çıkartıyorlar?
Şimdi önce Avusturya'ya geleyim. Önce tamam. Yeni bir sözleşme imzalanacaksa ve satıcı daha ehven şartlarda, daha iyi şartlarda ruble ticaretiyle bir öneride bulunuyorsa alıcı da bunu kabul edebilir. Yani işin ekonomisine bakar, kabul eder. Ama mevcut sözleşmeleri revize etmek o kadar kolay değil. Eğer Rusya ya da Gazprom fiyat indirimi yaparsa, arkadaş ben fiyat indiriyorum karşılığında ruble ticareti, alıcı da durumuna bakar, bunu kabul eder. başta da söyledim. Bu koparılan kavga rezerv para kavgası. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri için rezerv paraya dokunmak bir bizzati bir tehdittir. Onu da silkelemek için medya kamuoyu önünde yapılan
evet. Ama burada zararlı çıkan dolar değil, euro. Euro 2017'den beri en düşük seviyeye düşmüş. Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri kendi ayaklarına sıkmıyorlar mı burada?
Tabii sadece euro değil, Avrupa Birliği gaz fiyatlarında da çok ciddi şekilde etkilendi. Mesela zaten 2021'in ikinci yarısında artmaya başlayan enerji ve gaz fiyatları Ukrayna kriziyle tarihi zirveler gördü. Ama bundan Avrupa Birliği etkilendi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde gaz fiyatları halen makul seviyelerde. Ama Avrupa'da 2500 dolarları gördü. Daha da yüksek seviyeleri gördü. Yani dediğiniz gibi euro da değer kaybetti. Avrupa bu çatışmalardan, bu şeyden en çok etkilenen taraf oldu.
Hatta işte 1970'lerin enerji şokunu anımsatan açıklamalar görüyorum. Herhalde bunu biraz işte stagflasyon vesaire durdurma gayretleri devreye girecek. Peki Türkiye'ye bakalım. Bizim durum vahim tabii Arif Bey. Yani arabaya benzin koymaya korkuyor insan. Tabii işin doğal gazı, elektriği derken Türkiye'ye bunlar nasıl yansır?
Vallahi şimdi tabii Türkiye'de dünya fiyatlarından gaz alıyor. Uzun vadeli kontratlar petrol ürünlerine endekslidir ve 6 aylık gecikmeyle fiyatlara yansır. Mesela 1 Nisan'daki fiyatlarda geçmiş 6 aylık ortalamalar yansıdı. Ama bir de konut tüketim nedeniyle spot LNG alıyoruz ki onlar evlere şenlik, çok pahalı seviyelerden aldık. Ama şu anda BOTAŞ'ın bilançosu üzerinden süpansiyon yapılıyor. Mesela son kış döneminde, yani 2021'in son çeyreğinden bugüne BOTAŞ'ın zararı yaklaşık 7 milyar dolar. Korkunç bir zarar. Bu gazın sübvansiyonu sonucu oluşan bir zarar. Ve şu anda mesela gaz fiyatını, BOTAŞ'ın satış fiyatını dolara çevirdiğinizde 171 dolar ediyor. Dünyada şu anda halihazırda 171 dolara hiçbir yerde gaz yok. Yani neredeyse şunu diyebilirim, dünyanın en ucuz gazını Türk tüketicisi kullanıyor. Ama bu yine vergi mükelleflerinin cebinden 7 milyar dolar harcanarak sübvanse ediliyor.
Evet, peki bir de tabii Türkiye'nin uzun vadeli kontratları sona eriyor galiba. Biraz böyle bir kırmızı alarm verilmesi gerekmiyor mu? Bir de onu da sormak isterim.
2020'lerde mesela 2021'de sona eren kontrat son dakikada uzatıldı. 2024'te Cezayir kontratı sona eriyor. 2025'te Mavi Akım ve 2026'nın Temmuz'unda da İran kontratı sona eriyor. Şimdi bu sözleşmelerin geleceğini önce bizim Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ düşünüp ona göre karar vermesi gerekiyor. Mesela ilgili sözleşmelerde 3 yıl öncesinden taraflar notis ihbarda bulunurlarsa aynı şekilde şartlarda uzatılma olanağı da var. Ama Enerji Bakanlığı ne yapar bilmiyorum. Bir de Rusya ile bu Ukrayna krizinden sonra farklı mecralarda da görüşmeler sürüyor. O kapsamda farklı bir yola gidilir mi? Çünkü masada sadece Rusya ile ilişkilerimizde gaz yok. İşte nükleer santral var, S-400 var vesaire, turizm var. O kapsamda farklı yola girip de başka bir çerçeve anlaşma ya da sözleşme yapılır mı? Onun için şu anda
göreceğiz. Şey diyemiyorum. Evet, göreceğiz onu. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Evet, Ali Arif Aktürk'le konuştuk. Tabii yeni kontrat yapılması ya da belki daha uygun sözleşmelerin yapılabileceği bir durumlar da olabileceğini söyledi ama zaten ne fark eder, bir şey değişmiyor da dedi, kendisi de vurguladı. Bakalım bundan sonra nereye varacak tabii. Avrupa Birliği ne yapacak? Avusturya bir örnek olacak mı? Rubleyle ödeme dediğimiz o bir yöntem tabii ki. Bir şeyi değiştirmiyor aslında, ne miktar ne fiyatta etkilenmiyor. Buradan nereye varacak beraber göreceğiz. Çin-Amerika ilişkilerinde yine notlar var. Tayvan üzerinden tek Çin politikasına Amerikalılar tabii uymuyorlar. Çin'in istediği şekilde uymuyorlar. Çin'den Devlet Konseyi sözcülüğü açıklama yapmış ve Amerikan Kongre üyelerinin Tayvan'ı ziyaret olmuştu. Ben de aktarmıştım size. Bunu eleştirmiş. Her türlü askeri temasa ki silah da veriyor Amerika Tayvan'a tabii nasıl Ukrayna'ya veriyorsa buna karşı olduklarını ve taahhütlerini Amerika'nın ihlal ettiğini dile getirmiş. Bir yandan Pakistan-Çin ilişkileriyle ilgili gelişmeler var. O da Karaçi'de bir Confucius Enstitüsü kullandığı, merkezi kullandığı otobüse terör saldırısı yapılmış. 3 Çinli öğretmen ve bir de Pakistanlı sürücüleri hayatını yitirmiş. Yaralananlar da var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tabii daha yeni başbakan oldu. İmran Han Amerika'nın Amerika tarafından devrildiğini söylüyor. Onun yerine geçti. Hemen elçiliği ziyaret etmiş. Çin Büyükelçiliğini ve kim olursa olsun failleri bulup adalete teslim edeceklerini söylemiş. Çin'le ilişkilerine verdikleri önemin altını çizmiş. Aynı zamanda gazetecilere konuşup ABD ile de düşmanlık yapamayacaklarını söylemiş. İyi ilişkiler gerektiğini söylemiş. Adeta dengelemeye çalışıyor. İmran Han beni açıkça Amerika tehdit etti. Amerikan Büyükelçiliği partiden milletvekillerinin saf değiştirmesine sebebiyet vererek güvensizlik oylamasıyla düşürmüştü. O gün bugündür mitingler düzenleniyor. İthal hükümet diye nitelendiriyor. Amerikan destekli hükümet olarak görüyor İmran Han ve erken seçim çağrısı yapıyor. Evet, Türkiye'de Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in çarpıcı açıklamaları oldu TRT Haber'e. Rusya'dan alınan S-400'lerin ikinci parti alımının gündemde olduğunu söyledi. Baştan beri planlanan bir alım söz konusu burada diyor. Türkiye düşündü taşındı. Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok. Baştan verdiği kararı uygulamaya devam ediyor dedi. Bir değişiklik olmadığını söyledi. Tabii bir adım da somutlanmış adım da görmedik bu konuda. Gezi davası tabii daha önce kapanmıştı. Beraatla sonuçlandı. Çok zaman geçti. Üstüne tekrar açtılar. Bir daha aynı şeyde değiştirerek hakikaten baktığınız zaman içeriğine, delillerine Türkiye'de hukuk açısından çok sıkıntılı bir resim sunuyor ve tepkiler devam ediyor dünyadan. Dün kısmen aktarabilmiştim size. Almanya Dışişleri Bakanı hukuk devleti standartlarına aykırı demiş. Claudia Roth Kültür Bakanı, AKP'm Başkanı, Parlamenterler Meclisi Başkanı Tiny Cox açıklama yapmış. Joseph Borrell açıklama yapmış. Aynı açıklamaları tabii Britanya'daki Julian Assange davası için yapmamışlardı. O bağlamı da farklı belki ama işlerine geldiği yerde yapıyorlar açıkçası. Müebbet hapis cezası çok ağır Osman Kavala için ortadaki delirsizlik düşünüldüğü zaman. Fransa Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde açıklama yapmış. İnsan hakları, temel özgürlükler, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi demiş. Açıkçası Batı'nın bütün bunlara saygı gösterdiğini pek düşünmediğimi belirteyim. Maalesef bu çifte standartları dünyada her yeri çok olumsuz etkiliyor diye altını çizmekte fayda var. Avrupa Birliği Komisyonu Katar ve Kuveyt vatandaşları için kısa süreli seyahatlerde vizeyi kaldırmak için teklif hazırlamış. Ne şahane. Türkiye'ye yıllardır AB'ye aday üye, çok önemli Türkiye bizim için falan diye altın çiziyorlar ama vize serbestisine geldi mi yok olmaz diyorlar. 73 tane kriterden bahsediyorlar ama biliyorsunuz Katar ve Kuveyt çok demokratik bir ülke, çok insan hakları var. Şeyhlik, monarşi ile yönetiliyorlar. Yani gördüğünüz gibi bir Avrupa Birliği çifte standart klasiği olarak tarihe geçmiş bir vize serbestisi olacak herhalde. Para işin aslı, yani parası olan konuşuyor. İlke milke falan hepsi hava gazı, hiçbir hükmü de maalesef yok diyelim. Yani bunları mutlu olarak sevinerek anlatmıyorum ama buradaki artık çifte standart o kadar çok göze girdi ki insan sinirleniyor yani. Bir takım ilkelerden demokrasi, hukukun üstünlüğü falan dedikleri zaman böyle bir rahatsız hissediyor insan kendini. Çünkü bir insanın söz söylemleri vardır, bir de eylemleri vardır. Söylemlerle eylemler arasında tutarlılık olmayınca orada arıza çıkıyor. Neden Türkiye'yi eleştiriyorlar o zaman? Türkiye'nin de bir sürü söylemi var, cicili bicili. Bir de eylemleri var Türkiye'yi yöneten hükümetin. Kendilerinin de bir sürü cicili bicili söylemi var. Bir de eylemleri var ki hiçbir farkı ben göremiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Bakanı'nı ağırlamış. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Körfez bölgesinde en büyük ticaret ortağımız diyor. Yeni ilişkiler biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi, Dubai ziyareti olmuştu Cumhurbaşkanı Şubat ayında. gelişiyor, daha da geliştireceğiz diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Latin Amerika turu Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeyi öncelik olarak gördüğü mesajları vermiş. Mesajlarını vermiş Latin Amerika turunda. Kimi yerlerde makaleler yazmış, Bolsonaro ile görüşmüştü. Efendim Kolombiya temasları en son yanılmıyorsam işte birlikte çalışma, artık uzaklık fark etmez deniliyor. Her ilişki, coğrafyalar artık ayırmıyor ülkeleri. Hakikaten öyleymiş. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de Zambiya ile 2018'de imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının örgütlü suçlarla, terörizmle mücadele içeren geniş bir kapsama sahip olduğunu söylemiş. Böyle bir daha Zambiya ile da böyle bir anlaşmamız olduğunu ben dikkat etmemiştim daha önce. Bilgilenmiş oldum, size de aktarmış oldum. Efendim Twitter, evet, Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış durumda. Ortalık biraz karışmış vaziyette çünkü ifade özgürlüğü eleştirileri getirmişti Elon Musk. Fakat daha ilk gün bir takım restler kendisine çekilince derhal kastettiği ifade özgürlüğü kısıtlamalarının hukuk çerçevesi içerisinde anlaşılması gerektiğini söylemiş. Şöyle diyor Elon Musk, ifade özgürlüğüyle sadece yasaya uygun olanı kastediyorum. Yasaların çok ötesine geçen sansüre karşıyım. İnsanlar daha az konuşma özgürlüğü istiyorsa hükümetten bu yönde yasalar çıkartmasını talep eder. Dolayısıyla yasanın dışına çıkmak halkın iradesine aykırıdır. Yani yasalar, Avrupa Birliği yasa çıkartır. Elon Musk da o yasaya göre hareket eder. Twitter'da bir şey değişecek mi, değişmeyecek mi? Son dönemde yeni de değil bu. Koskoca Amerikan başkanını Twitter'dan tırnak içinde sınır dışı ettiler. Ukrayna krizinde tek tek hesap avladılar. Scott Ritter gibi önde gelen insanları resmen yasakladılar. Hakikaten artık evet, tabii ki bu belli bir politik ve ideolojik bakış açısından bunlar gerçekleştiriliyor. Öyle ifade özgürlüğü bilmem ne süslü püslü bir biçimde dezenformasyon diyorlar ama Irak'ın kitle imha silahları yalanını ortaya en başta çıkartmış olanı dezenformasyonla suçlayanlar, o kitle imha silahları yalanlarını yayanlar asıl dezenformasyonu yapanlar, o dönemde öyleydi. Dolayısıyla biraz hatlar karışık. Kim dezenformasyon yapıyor, kim gerçekleri dile getiriyor sorusu var. Elon Musk'a Avrupa Birliği'nden iç komisyon, iç pazardan sorumlu üye Thierry Breton hemen zaten res çekmiş. Çok açık bir biçimde, yani hoş geldiniz ama bizim kurallarımız var, ona uyacaksınız demiş. Ya da öyle şey yok, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü yok o kadar. Yani bizim istediğimiz ifade özgürlüğünü eğer o çerçeve içerisinde kalırsanız kullanabilirsiniz, onun dışında kullanamazsınız diye açıkça ifade etmiş. Financial Times'a uyması gereken kuralları söylemiş. Tabii bunu böyle süslü püslü efendim porno içerik, efendim tacizler, şunlar bunlar, nefret söylemi falan diye pazarlayabilirler ama asıl nefret söylemi de bunlar zaten pazarladılar. Ruslara karşı inanılmaz bir nefret söylemi var ve bunda hiçbir sakınca da görmüyorlar hakikaten. Ben eskiden bu kadar şey bakmıyordum ama artık bu Avrupalıların çifte standartları karşısında gerçekten dayanmak çok zor. İfade özgürlüğünün mutlakçılığı ne demekse, bir de böyle bir şey uydurdular efendim, mutlakçı ideolojisi. İfade özgürlüğünü mutlakçı. Yani Tayyip Erdoğan'a ne gibi eleştiri yapabilir bu insanlar? Hakikaten soruyorum yani, ne gibi bir eleştiri yapabilir böyle cümleler sarf edenler? Hangi özgürlükçülük, hangi ifade özgürlüğü, hangi basın özgürlüğü? Böyle bir yere gelmiş vaziyetteyiz. Dmitri Medvedev, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı açıkça söylemişti, dün aktarmıştım size. Sosyal ağlarla ilgili kuralları sadece bu kuruluşların sahipleri değil, kayıtlı oldukları ülkeler belirliyor demiş. Nokta. Yani Avrupa Birliği, yani sizin ifade özgürlüğünüzün sınırını sizin Avrupa Birliği'niz ya da Amerikan teknoloji şirketleri, işte Amerika belirleyecek özetle. Bu arada Medya Araştırma Merkezi, Virginia Merkezi, Amerikan İçerik Analiz Kurumu büyük Big Tech'in işte bu dijitalleşmiş dünyamızda Biden'a yönelik eleştirileri son iki yılda 646 kere hesap bağlamında söylüyor. Sansürlemiş. Yani tabii ki o bakış açısından Biden'ı eleştirmek mümkün değil. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hunter Biden'ın laptop meselesi, komplo dediler yıllarca, doğru çıktı. Sonra iç ettiler bir şekilde. Böyle bir Çin hükümetiyle, Ukrayna'da Burisma şirketiyle bağlantıları falan derken oradan birileri bir yerlere paraları transfer edebiliyor. Ve gönül rahatlığı içerisinde, çünkü ifade özgürlüğünün sınırını kendileri belirliyorlar. Basın özgürlüğünün sınırını kendileri belirliyorlar. Anthony Blinken kongrede 2023 mali yılı soruları yanıtlamış ve İran'la ilgili bölümü dikkat çekici. Aslında nükleer anlaşmaya geri dönüşe ikna etmeye çalışıyor kongreyi. Bakın İran birkaç haftaya indirdi. Birkaç hafta sonra nükleer silah elde edebilir diye bir iddiada bulundu. Nasıl oluyor bilmiyorum doğrusu. Ama bunu şey için söylüyor, yani Trump çekildi, durum daha kötü oldu. O yüzden bir an önce bu işi toparlamak lazım şeklinde. Birleşmiş Milletler Suriye Anayasa Komitesi'nin 28 Mayıs 3 Haziran'da Cenevre'de toplanacağını duyurdu. Özel temsilci Geir Pedersen, yani savaş bitmiş değil orada, ona göre uyarısı yaptı. İsrail bu yıl içerisinde Suriye yönetimine en kanlı saldırı gerçekleştirmiş. Şam'da askeri noktalar vurulmuş. İran noktaları da var mı emin olamadım doğrusu, ama 5 Suriye askeri hayatını yitirmiş. Toplamda 19 ila 10 can kaybı var. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, bu enteresan, PKK'nın kendilerine karşı tehlikeli bir plan yaptığını, çok sayıda askeri patlayıcı madde ele geçirildiğini, bir 10 adet tank, savar, füze vesaire Duhok'ta ele geçirilmiş. Böyle bir açıklama, Türkiye'nin operasyonunu destekliyor, Amerikan destekli olduğunu söyleyebiliriz. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin açıklamalarından yola çıkarak. Ve Türkiye son olarak İsrail Hayom'a Filistinli yetkililer konuşmuş. İsrail bir liste vermiş Türkiye'ye Hamas üyeleriyle ilgili ve enformasyon tabii terörist faaliyetleriyle tırnak içinde ilgili. Ankara'da onları sınır dışı etmiş iddiaya göre efendim. Evet, Eksen'den bugünlük bu kadar diyelim. Arkadaşlarım yine güzel Quicksand'den Missile Command. Bayağı askeri bir şarkı seçmişler. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Oh, Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin, ardından Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmelere ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatın.